Ayrım 30, Baba, Mario Puzo, sayfa 351. Don Corleone, Tom Hagen ve kendilerine hem şoförlük hem de muhafızlık eden Rocco Lampone ancak akşam üzeri Long Beach'teki eve döndüler. Eve girdikleri zaman baba Tom Hagen'a şoförümüzden, şu Lampone adlı kişiden gözünü ayırma dedi. Bence şimdiki işinden daha iyisine layık. Hagen şaşırdı. Lampone bütün gün tek laf etmemiş, hatta arka tarafta oturan iki erkeğe bakmamıştı bile. Baba için arabanın kapısını açmış, bankadan çıktıklarında arabayı orada hazır bulmuşlardı. Lampone iyi yetiştirilmiş, bir şoförün yapacaklarından daha fazlasını yapmamıştı. Babanın gözlerinin Hagen'ın göremediği bazı şeyler gördüğü kuşkusuzdu. Baba Hagen'ı serbest bıraktı, yemekten sonra tekrar gelmesini istedi. Tartışma ve konuşmalarla uzun bir gece geçireceklerinden acele etmeyip bir parça dinlenmesini öğütledi. Tessio ile Clemenza'nın da konuşmada hazır bulunmalarını istediğini belirtti. Onlar ancak gece saat 10'da gelebilirlerdi. Daha önce gelmeleri imkansızdı. Hagen öğleden sonraki toplantıda olanları Tessio ile Clemenza'ya anlatacaktı. Saat 10'da baba üçünü kütüphanede hukuk kitaplarıyla dolu özel telefonun bulunduğu evin köşesine rastlayan odada bekliyordu. Üzerinde viski şişeleri, buz ve sodanın bulunduğu tepsi hazırdı. Baba emirlerini verdi. Bugün öğleden sonra barış yaptık dedi. Şerefim, namusum üzerine yemin ettim. Bu hepiniz için de geçerli. Ama dostlarımız hiç de güvenilir kişiler değil. Dolayısıyla biz yine tetikte bulunalım. Artık çirkin ve küçük sürprizlerle karşılaşmak istemiyoruz. Baba Hagen'a döndü. Bok yokları evlerine yolladın mı? Hagen başını salladı. Eve gider gitmez Clemenza'ya telefon ettim. Corleone iri yarı Clemenza'ya döndü. Capo Regime de başını salladı. Onları serbest bıraktın dedi. Söyler misin bana baba? Bir Sicilyalı bok yokkiler kadar ahmak olabilir mi? Don Corleone hafifçe gülümsedi. Kendilerine iyi bir hayat sağlayacak kadar akıllılar dedi. Bundan daha zeki olmanın ne gereği var? Yeryüzünde karışıklık çıkaranlar bok yokkolar değil. Ama doğru, onlarda Sicilyalı aklı yok. Savaş sona erdiği için hepsi rahatlamıştı. Don Corleone içkileri eliyle hazırladı. Hepsine teker teker sundu. Kendi içkisini yavaş yavaş yudumladı. Sonra puro yaktı. Sonia ne olduğunu anlamak için araştırmaya girişilmesini istemiyorum. Olan oldu, artık her şey unutulsun. Bir parça açgözlülük de etseler, hakkımızı da vermeseler, ailelerle her türlü işbirliğinin yapılmasını istiyorum. Michael'ı geri getirmenin çaresi bulununcaya kadar nasıl kışkırtılırsak kışkırtılalım, bu barışı bozacak bir davranışta bulunulmasını istemiyorum. Michael'ın eve getirilmesi başta gelen düşünceniz olmalı. Şunu unutmayın, Michael buraya geldiğinde tam bir güvenlik içinde bulunmalı. Tattalyalar yahut Barzinilerden korunması değil, asıl mesele polisten kurtulması. Evet, Michael aleyhindeki başlıca delilleri çürütebiliriz. Garson tanıklık etmez. Orada bulunan müşteri yahut muhafız da ağzını açmaz. Gerçek deliller beni en az korkutanlar, çünkü hepsini biliyoruz. Bizim asıl düşünmemiz gereken şey polisin sahte deliller bulup Michael'ı mahkum etmeye kalkışması. Çünkü muhabirleri Solozzo ile komiseri öldürenin Michael Corleone olduğuna polisi inandırdılar. Güzel, beş aileden polisin bu inancını değiştirmek için ellerinden geleni yapmalarını istemek zorundayız. Polisle çalışan bütün adamları polislere yeni yeni hikayeler anlatmalı. Öğleden sonraki konuşmamın ardından dostlarımız bunu yapmakta çıkarları bulunduğunu anlayacaklardır sanırım. Ama bu kadarı da yeterli değil. Öyle bir şey bulmalıyız ki Michael bir daha bu konuda hiç rahatsız edilmemeli. Aksi halde Michael'ın geri dönmesinde bir fayda görmüyorum. Bu yüzden hep birlikte düşünelim. En önemli mesele bu. Her insanın hayatta bir kere hata işlemeye hakkı olmalıdır. Ben de bir hata yaptım. Bu evin çevresindeki bütün toprakların ve diğer evlerin satın alınmasını istiyorum. Bir mil uzaktan da olsa penceresinden bakan birinin bahçemi görmesini istemiyorum. Bahçenin çevresine demir parmaklıklar yapılmasını, günün 24 saati evin muhafaza altında tutulmasını istiyorum. Sözün kısası artık bir kale içinde oturmaktır dileğim. Size şunu da söyleyeyim, çalışmak için bir daha şehre gitmeyeceğim. Çalışma hayatından yarı yarıya çekileceğim. Bahçede çalışmak, üzümler olgunlaştığında bir parça şarap yapmak için büyük istek duyuyorum. Evimde yaşamak istiyorum. Evimden yalnız kısa bir yolculuğa çıkmak ya da çok önemli bir konuyu konuşmak için ayrılacağım. O zaman da bütün korunma tedbirlerinin alınmasını istiyorum. Beni yanlış anlamayın sakın. Bir şey hazırladığım yok. Yalnız temkinli olmaya çalışıyorum. Her zaman da temkinli bir insan oldum. Hayatta dikkatsizlik kadar kafama uymayan bir şey olamaz. Kadınlar ve çocuklar dikkatsiz olabilirler. Erkekler asla. Söylediklerimi yaparken telaşa kapılmayın. Dostlarımızı kuşkulandıracak çılgınca hazırlıklardan kaçının. Her şey olağan izlenimi verecek biçimde yapılabilir. Artık işin ağırlığını yavaş yavaş üçünüze bırakacağım. Santino'nun rejimesi dağıtılsın. Adamlarını kendi rejimelerinize alın. Bu tutum dostlarımızda güven uyandırır. Gerçekten barış istediğimi anlarlar. Tom, senden Las Vegas'a gidip orada olup bitenler hakkında bana rapor vermeni, yanına alacağım birkaç kişiyi de seçmeni istiyorum. Bana Fredo hakkında bilgi ver, orada gerçekten neler döndüğünü öğrenelim. Duyduğuma göre görsem kendi öz oğlumu tanıyamayacakmışım. Galiba Fredo çok değişmiş. Onun yaşındaki erkeklere yakışmayacak kadar genç kızlarla ilgileniyormuş. Delikanlılığında gerektiğinden daha ciddi bir çocuktu. Aile işlerini yönetecek yetenekte değildi. Orada ne yapılabileceğini yerinde öğrenelim. Hagen, damadınızı yollayayım mı diye sordu yavaşça. Ne de olsa Carlo Nevada'lı, orasını iyi bilir. Don Corleone başını salladı. Olmaz, karım çok yalnız. Çocuklarının hiçbiri yanında değil. Costanza ile kocasının buradaki evlerden birine yerleştirilmelerini istiyorum. Carlo'ya önemli bir iş verilsin. Ona karşı belki de çok sert davrandım. Zaten, baba yüzünü buruşturdu, çocuksuz kaldım. Onu kumar işinden alıp sendikalara yerleştirin. Büro işi yapıp bol bol gevezelik etmek elinden gelir. Carlo iyi bir konuşmacı. Babanın sesinde hafif bir nefret vardı. Hagen başını salladı. Peki Clemenza ile bütün adamları gözden geçirip Las Vegas'a gidecekleri seçeriz. Freddy'yi birkaç gün için eve yollamamı ister misiniz? Baba başını salladı ve acımasız karşılık verdi. Ne için çağıracaksın? Karıma hala yemeklerimi pişirecek durumda, bırak orada kalsın. Üç erkek oturdukları yerde huzursuzca kıpırdandılar. Freddy'nin babasının gözünden bu kadar düştüğünü fark etmemişlerdi. Bunun bilmedikleri bir nedeni olduğunu düşünüp kuşkulandılar. Baba içini çekti. Bu yıl bahçemde domates ve yeşil biber yetiştirmek istiyorum. Yiyeceğimizden çok daha fazlasını üretecek, sizlere de vereceğim. İhtiyarlık günlerimde sükun, rahat ve sessizlik istiyorum. Evet, hepsi bu kadar. Canınız çekiyorsa birer kadeh daha için. Toplantının sona erdiğine işaretti bu. Adamlar kalktılar. Hagen onları arabalarına kadar götürdü. Babanın isteklerini yerine getirmek için gerekli ayrıntıları görüşmek üzere onlarla bir toplantı yapılmasını kararlaştırdı. Sonra babanın kendisini beklediğinden emin olduğu eve döndü. Don Corleone ceketini ve kravatını çıkarmış divana uzanmıştı. Ciddi yüzünde yorgunluk izleri vardı. Hagen'a bir sandalyeye oturmasını işaret etti. Evet Consigliori dedi. Bugün yaptıklarım içinde hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu? Hagen cevap vermezden önce düşündü. Sonra hayır dedi, olmadı. Ama yine de davranışınızı kişiliğinize uygun bulmadım. Santino'nun nasıl öldürüldüğünü anlamaya, öç almaya kalkışmayacağınızı söylediniz. Buna inanmıyorum. Barış için söz verdiniz. Sözünüzü tutacaksınız. Ama düşmanlarınıza bugün kazandıklarını sandıkları zaferi vermeyeceksiniz. Çözümünü bulamadım, nefis bir bilmece hazırladınız. Bu yüzden davranışınızı onaylamak ya da onaylamamak nasıl söz konusu olabilir? Babanın yüzü sevincini yansıttı. Evet, sen beni herkesten iyi tanıyorsun. Sicilyalı olmamana rağmen seni gerçek bir Sicilyalı yaptım. Söylediğin her şey doğru. Ama bilmecenin de bir çözümü var. Olaylar sonuçlanmadan çözümün ne olduğunu anlayacaksın. Herkesin sözüme güvendiğini biliyorsun. Sözümü tutacağım da. Emirlerimin de aynen yerine getirilmesini istiyorum. Ama tekrar ediyorum Tom, başlıca işimiz Michael'ı en kısa zamanda buraya getirmek olmalı. Baş düşüncem ve baş işin bu olsun. Kanun yollarını bütün ayrıntılarıyla incele. Ne kadar para harcarsan harca, önemi yok. Michael buraya geldiğinde güvenlik içinde olmalı. Seninle özel olarak görüşebilecek bazı yargıçların adını vereceğim. Michael gelene kadar her türlü ihanete karşı kendimizi korumalıyız. Hagen, ben de sizin gibi gerçek delillerden çok uyduracakları yalanlardan çekiniyorum dedi. Sonra McCluskey'in bir polis arkadaşı tutuklandıktan sonra Michael'ı öldürebilir. Onu hücresinde vurur ya da bu işi mahkumlardan birine yaptırabilirler. Anladığım kadarıyla Michael'ın tutuklanmasına ya da suçlanmasına meydan vermemeliyiz. Don Corleone içini çekti. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Başlıca güçlük bu işte. Ama fazla bekleyemeyiz. Sicilya'da da karışıklıklar var. Oradaki gençler artık büyüklerini dinlemiyor. Amerika'dan sürgün edilip gidenler de eski kafalı reislerin idare edemeyecekleri kadar haşarı. Michael arada kalıp yakalanabilir. Buna karşı bazı tedbirler aldım. Saklandığı yer hala sağlam. Ancak daha bir süre için. Barış yapmamın nedenlerinden biri de bu. Barzini'nin Sicilya'da arkadaşları var. Michael'ın izinin kokusunu almaya başladılar. Bu da senin bilmecenin cevaplarından biri. Oğlumun hayatını korumak için barış yapmak zorundaydım. Yapılacak başka şey yoktu. Hagen bu bilgiyi nasıl edindiğini babaya sormak zahmetine katlanmadı. Şaşmamıştı bile. Bu cevabın bilmecenin bir bölümünü çözdüğü doğruydu. Tattalyaların adamlarıyla ayrıntıları görüşmek üzere buluştuğumda uyuşturucu madde dağıtımında görev alacak adamların sabıkasız kişiler olmasını isteyeyim mi? Yargıçlar sicili temiz olmayan kişilere kolay kolay hafif ceza vermezler. Don Corleone omuz silkti. Dostlarımız da bunu anlayacak kadar zeki olmalı. Sözünü et ama üzerinde fazla durma. Biz elimizden geleni yaparız. Ama sabıkalı kullanırlar, adam da yakalanırsa parmağımızı bile kıpırdatmayız. Hiçbir şey yapılamayacağını söyleriz yalnız. Barzini'ye bunları tekrarlamak gereksiz, kendi bilir. Bu meselede kendini hiç öne çıkarmadığına dikkat et. İnsan onun bu işle ilgili olup olmadığını zor anlar. İşte bu nedenle asla kaybedenlerin safında bulunmaz. Hagen şaşırmıştı. Yani Barzini'nin bunca zaman Solozzo ile Tattaglia ailesinin arkasında olduğunu mu belirtmek istiyorsunuz? Don Corleone içini çekti. Tattaglia pezevengin teki. Kendi başına asla Santino ile baş edemezdi. Bu yüzden olanları öğrenmek istemiyorum. İşin içinde Barzini'nin bulunduğunu bilmek bana yetiyor. Hagen bu bilgiyi kaydetti. Baba ona bazı ipuçları veriyordu. Ama söylemediği çok önemli bir şey vardı. Hagen bunun ne olduğunu biliyordu, sormaya da kalkmadı. İyi geceler diledi, ayrılmak üzereyken baba son bir uyarıda bulundu. Unutma, Michael'ı eve getirmek için bütün zekanı kullanacaksın dedi. Bir şey daha var, telefondaki adamı ayarla. Tessio ile Clemenza'nın her ay nerelere telefon ettiğini, kimlerle konuştuğunu kaydetsin. Onlardan kuşkulandığımdan değil, bana asla ihanet etmeyeceklerine yemin ederim. Yine de geç kalmadan bize ipucu verebilecek şeyler öğrenmeye çalışmak daha iyi. Hagen başını sallayıp çıktı. Babanın onu da şu veya bu şekilde göz hapsinde tutup tutmadığını düşündü. Sonra bu kuşkusundan utandı. Artık babanın keskin ve ince zekasıyla uzun vadeli bir harekat planı kurduğunu, bunu hemen yürürlüğe koyduğunu, günün olaylarının taktik gereği bir geri çekilme olduğunu biliyordu. Yalnız kimsenin sözünü etmediği, kendisinin sorma cesaretini bulamadığı ve Don Corleone'nin de belki kesinlikle bilmediği bir nokta vardı. Her şey bir gün amansız hesaplaşma saatinin çalacağını ortaya koyuyordu. 21. Bölüm. Don Corleone'nin oğlu Michael'ı dikkati çekmeden Amerika Birleşik Devletleri'ne sokabilmesi, gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesi için aradan hemen hemen bir yıl daha geçmesi icap etti. Bu süre içinde bütün aile uygun bir yol bulabilmek için kafa patlattı. Artık Connie ile Long Beach'teki evde oturan Carlo'nun uyarılarına bile kulak veriliyordu. Bu sırada bir çocukları daha olmuştu, bir erkek çocuk. Ama ileri sürülen görüşlerin hiçbiri babanın hoşuna gitmedi. Sonunda Bocchiocco ailesinin başına gelen bir felaket sorunun çözümünü sağladı. Bocchioccoların Felix adında bir yeğenleri vardı. 25 yaşını bile doldurmayan bu genç Amerika'da doğmuştu. Bocchiocco ailesinde herkesten daha akıllıydı. Ailenin çöp işine girmeyi reddetmiş, İngiliz asıllı iyi bir Amerikalı kızla evlenerek ailesiyle olan bağlarını iyiden iyiye koparmış. Öbür Bocchioccolara hiç benzemiyordu Felix. Avukat olmak için geceleri okula gidiyor, gündüzleri de postanede katiplik yapıyordu. Bu arada 3 çocuğu olmuştu. Karısı titiz, tutumlu bir ev kadını olduğundan hukuk fakültesini bitirinceye kadar Felix'in maaşıyla geçindiler. Öğrenimini 1001 güçlükle tamamlayan pek çok genç gibi Felix Bocchiocco da mesleğinin gereklerini öğrenmek için gösterdiği çabanın hemen semeresini vereceğini, dürüstlüğünün karşılık göreceğini, iyi para kazanacağını umuyordu. Oysa hiç de sandığı gibi olmadı. Gururu yüzünden ailesinin yardım teklifini reddetti. Ama büyük bir firmada çalışan nüfuzlu arkadaşları olan bir avukat dostu Felix'ten küçük bir yardım istedi. Çok çapraşık, görünürde yasaya uygun, hileli iflasla ilgili bir işti bu. Felix'in enselenme ihtimali 1/1000000'da 1'di. Tehlikeyi göze alıp kabul etti. Bu işte üniversitede öğrendiklerinden faydalandığı için pek tehlikeli ve suç niteliğinde görünmüyordu. Bu aptalca hikayeyi kısa kesmek için hilenin ortaya çıktığını söyleyelim. Avukat arkadaşı Felix'e yardım etmekten kaçındı, telefonlarına bile cevap vermedi. Hileli iflasa adı karışan iki kişi oldukça yaşlı ve kurnaz iş adamlarıydı. Öfkeyle Felix Bocchiocco'nun beceriksizliğinin kendilerini mahvettiğini öne süren bu iki iş adamı suçlu olduklarını kabul ederek adaletin safına geçtiler. İşlerine el koymak ve kendilerini hileli iflasa sürüklemek için Felix Bocchiocco'nun zor kullandığını öne sürecek kadar ileri gittiler. Felix'in tehdit ve gasp suçlarından poliste sabıkası bulunan Bocchiocco'lardan amcalar ve yeğenlerle hısımlı olduğu tanıklarca belirtildi. Bu Felix'in felaketi oldu. Felix'e 1 yılla 5 yıl arasında hapis cezası verildi. İki iş adamı tecilden yararlandılar. Felix istemediği için Bocchiocco'lar ne Don Corleone'ye ne de başka ailelere başvurdular. Felix'in ders alması gerekiyordu. İnsanı yalnız ailesi bağışlardı. Aile toplumdan çok daha güvenilir, çok daha sadık bir örgüttü. Her neyse, Felix Bocchiocco 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Genç adam evine gitti, karısını ve çocuklarını öptü, 1 yıl süreyle de sakin bir hayat yaşadı. Ama sonunda damarlarında Bocchiocco kanının dolaştığını ispatladı. Hiçbir şekilde gizlemeye çalışmadan bir silah edindi, avukat arkadaşını öldürdü. Sonra iki iş adamının peşine düştü. Bir lokantadan çıkarlarken beyinlerini parçaladı. Cesetleri sokağın ortasında olduğu gibi bırakıp lokantaya girdi. Polislerin gelip kendisini tutuklamalarını beklerken bir fincan kahve ısmarladı. Duruşması çabucak bitirildi, karar insafsızca verildi. Gangsterler dünyasından bir kişi fazlasıyla hak ettiği bir hapis cezasına çarptırılmasına sebep olan tanıkları soğukkanlılıkla öldürmüştü. Bu topluma büyük bir küstahlıkla meydan okumak demekti. İlk kez basın, halk, toplum katları, hatta iyi kalpli saf kişiler bile Felix'in elektrikli sandalyede can vermesi gerektiğinde birleştiler. Valinin en yakın siyasi yardımcılarından birinin dediği gibi, başıboş hayvanların tutulduğu yerin görevlileri kuduz bir köpeğin canını nasıl bağışlayamazsa, eyalet valisi de Felix Bocchiocco'nunkini bağışlayamazdı. Tabii Bocchiocco ailesi Yargıtay'a başvurmak için istenen parayı harcamaya hazırdı. Artık Felix'le övünüyorlardı ama sonuç kesindi. Biraz zaman alacak olan kanuni işlemlerin tamamlanmasından sonra Felix Bocchiocco elektrikli sandalyede can verecekti. Genç Felix için bir şeyler yapılabileceği umuduyla Bocchiocco'lardan birinin ricasına uyarak konuya babanın dikkatini çeken Tom Hagen oldu. Don Corleone kesinlikle red cevabı verdi. Bir sihirbaz değildi o. İnsanlar ondan yapılması imkansız şeyler istiyorlardı. Oysa ertesi gün baba Hagen'ı bürosuna çağırdı, konuyu en ince ayrıntılarına kadar anlatmasını istedi. Hagen konuşmasını bitirince Don Corleone ona Bocchiocco'ların reisini bir konuşma için eve davet etmesini söyledi. Daha sonra olanlarda bir dehanın gösterişsiz izleri vardı. Don Corleone Felix Bocchiocco'nun karısıyla çocuklarına hatırı sayılır bir para ödeyeceğini Bocchiocco ailesi reisine söyledi, garanti de verdi. Bu iş için ayırdığı para Bocchiocco ailesine derhal ödenecekti. Karşılığında Felix Solozzo ile polis komiseri McCluskey'i öldürdüğünü itiraf etmeliydi. Çözümlenmesi gereken bir yığın ayrıntı vardı. Felix Bocchiocco'nun inandırıcı bir itirafta bulunması gerekiyordu. Konuşabilmesi için de olayın gerçek ayrıntılarından bir bölümünü bilmesi zorunluydu. Sonra polis komiserinin uyuşturucu madde kaçakçılığında parmağı olduğunu da söylemeliydi. Luna lokantasındaki garsonu Felix Bocciocco'yu katil olarak göstermesi için kandırmak gerekiyordu. Büyük bir cesaret işiydi bu. Çünkü Felix Bocciocco daha kısa boylu ve tıknaz olduğundan katilin tarifi tümüyle değişecekti. Ama Don Corleone bunun icabına da baktı. İdam mahkumu üniversite mezunu oldu ve yüksek öğrenime inancı bulunduğundan çocuklarının üniversite öğrenimlerini sağlayan bir miktar parayı ödemek zorunda kaldı. Sonra Bocciocco ailesi işlediği cinayetlerden sonra Felix'in bağışlanmasının imkansız olduğuna inandırıldı. Tabii yeni itirafı Felix'in zaten kesinleşen cezasını değiştirmeyecekti. Her şey hazırlanmıştı, para ödendi, bilgi vermek ve gerekeni öğretmek için idam mahkumuyla bağlantı kuruldu. Sonunda olay gün ışığına çıktı, bütün gazetelerin birinci sayfalarına geçti. Hiçbir aksaklık olmadan işler tıkır tıkır yürüdü. Yine de her zaman temkinli insan olan Don Corleone, Michael Corleone'nin geri getirilmesini emretmezden önce Felix Bocciocco'nun elektrikli sandalyeye oturtulmasına kadar geçen 4 aylık sürenin sonunu bekledi.
30. ayımın sonu. Sayfa 362.